Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim tekrar merhaba. Ben Deniz Alican, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikte uzun bir aradan sonra tekrar sizlerin karşınızdayız. Efendim bizim Ergün hocamla birlikte Erkam Radyo'da serencamımız iki program üzerinden devam etti. İlk yaptığımız program Kırk Ambar ismini taşıyordu. Daha sonra Erkam TV'de de videolarını çektiğimiz Düşünce Günlüğü programına başlamıştık. Hocamla tekrar Kırk Ambar'a dönelim diye istişare ettik. Bundan sonra Kırk Ambar başlığıyla programımızın başlığı bu olacak. Tekrar sizinle buluşacağız efendim. Yani Kırk Ambar'a tekrar hoş geldiniz efendim. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün de Kırk Ambar programında ilk olarak Suriye'yi konuşalım diyoruz. Sizinle buluşamadığımız bu arada belki de en önemli olaylardan birisi Suriye meselesiydi. 2011'de başlayan ve 2024'e kadar süren Suriye iç savaşı, oradaki aktörler, taraflar, meseleler, biraz bunu konuşacağız. Endonezya'daydınız, bir hafta orada kaldınız. İsterseniz başka bir programda da ele alabiliriz ama nasıl geçti, hangi amaçla gitmiştiniz? Birkaç dakika bir Endonezya izleniminizi alalım hocam.
Endonezya nasip oldu. İkinci defadır gidiyorum. Bir doktora öğrencim vardı. Onun davetiyle gittim. Çok büyük bir toplum. İslam dünyasında en büyük İslam toplumu. Nüfus olarak 250 milyon üstünde. Uzak Asya'nın özelliklerini üzerinde taşıyor. Hareketli, canlı bir toplum. Gelişme sürecini yaşayan bir toplum. İnsanlar çok yapıcı, kavgadan uzak, çatışmadan uzak, gülümseyen, yapıcı davranan insanlar. Jakarta'da bir hafta kaldım mesela. Çok yoğun bir trafik var. Motosikletler çok fazla. Her an birbirine çarpacak diye düşünüyor insan. Çarpmıyorlar. Kimse birbirine bağırmıyor da, el kol hareketi de yapmıyor.
Güzel ahlaklı insanlar yani.
Evet,
hocam.
Güzel ahlaklı insanlar. Huzurlu bir toplum. Fakiri de çok fazla. Ama fakirler de mutlu. Yüzlerine baktığınız zaman huzurlu, mutlu insanlar. İslami yönleri de nasıl diyelim, olan bir toplum. Müslüman bir toplum ve İslam'ı yaşayan bir toplum. Başörtü çok yaygın. Efendim işte onda namaz kılanlar çok. Jakarta'da her vakit ezan sesini duyuyor insan. Ondan sonra medreseleri çok, ilk öğretim, orta öğretim düzeyinde eğitim veren medrese dedikleri eğitim kurumları var. Onlar yaygın. Güzel bir toplum, güzel bir Müslüman toplum. Türkiye'yi de seviyorlar, Türkleri de seviyorlar, ilgi duyuyorlar.
Turistler de artmaya başladı hocam.
Evet.
%12'lik geçen yıla göre bir artış varmış Endonezyalı turist sayısında.
Çok birbirimizi tanıdıkça aslında daha fazla birbirimize yakınlaşacağız. Türkiye ilk defa bu hükümet döneminde, cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşmeler yapmış. Gidip gelmeler olmuş.
Evet.
Önemseniyor. Ama hala bu şey yetersiz. Yani mesela oradaki üniversitelerde doktora yapan Türkiye'den kaç kişi var diye sorduğumda büyükelçimizle görüştük, sağ olsun. O da bir akademisyen, Talip Küçükçağ'ın, çok güzel faaliyetler yapan bir büyükelçimiz var.
Evet.
Oradaki insanlar da çok memnuniyetlerini...
İlahiyatçı, din sosyoloğu değil mi hocam, Talip Hoca?
Sosyolog bir arkadaşımız. Hem sosyolog olması da sevindirici ayrıca. Ve bu Türkleri, Türkiye ile Türklerle yakınlaşma gittikçe artıyor. Mesela her gün büyükelçimizin dediğine göre her gün 4-5 Türk Endonezyalı ile evleniyor. Sadece 2025 yılında 400 Endonezyalı Türk'le evlenmiş. Böyle de ilginç bir şey var, yakınlaşma var.
Evet.
Türk hanımlarının da demek ki taleplerimi fazla, artık bilmem nasıl oluyorsa gençler oradaki kızlarla evlenmeye başlıyor. Onların böyle altın talebi gibi şeyleri yok.
Evet.
Yani öyle bir yönleri yok.
Evliliği zora sokmuyorlar.
Evliliği
yani
zora sokmuyorlar. Avantajlar da var, dezavantajlar da var. Böyle bir şey. Ve konferanslar verdik. Türkiye'ye ilgi duyuyorlar. Onlarda da 2024 yılında bir terör grubu terör faaliyetlerine son verilmiş, barış sürecine geçilmiş. Daha önce yine El-Kaide ile ilgili mesela görüşmeler yapılmış, El-Kaide çalışmalarını sonlandırmış. Çok yakından şeyleri var, Türkiye'ye benzer bu yönleri var. Yani din temelli terör faaliyeti yapanlar vardı, El-Kaide ve İslami cemaat gibi. Şimdi yok, sona ermiş. Türkiye'de de 2024 yılında terörsüz Türkiye süreci başladı. Bunları mukayeseli olarak konuştuk. İşte medyada, üniversitede. Bu da aslında Türkiye'yi yakında takip ettiklerini gösteriyor. Hakikaten biz hep Avrupa'daki tecrübeleri diyoruz. İşte İngiltere tecrübesi, Britanya tecrübesi, Bask tecrübesi,
İrlanda
tecrübesi diyoruz. Fakat bir Endonezya tecrübesi de var yani.
Evet. Bu, hocam onun bence siz bunu bir yazıp
haberimiz yok.
Türkiye'nin yani, gündemine, siyasetin gündemine sokabilirsiniz. İlginç bir mesele.
Tam da
ihtiyacı olunan bir zaman.
Evet. Muhammed Şevki bizim Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptı yanımda. Bu doktorayı da ona Nahdlatul Ulema'yı yaptırmıştık.
Evet.
Nahdlatul Ulema da çok büyük bir İslami hareket. Hükümetle de ortak çalışmaları var. Toplum düzeyinde çok önemli çalışmaları var. Türkiye'de tanısın diye yaptırdım bunu. Muhammed Şevki bu konuyla ilgili güzel bir yazısı var. Onu şimdi Türkçe'ye çevirdik. İnşallah İstanbul Fikriyatı dergimizde yayınlanacak.
Evet.
Endonezya'da terörün siz süreç nasıl başladı, nasıl gerçekleşti ve nasıl başarılı hale geldi? Onlar bize ilgi duyuyorlar ama biz onların o tecrübesini görmüyoruz, bakmıyoruz, konuşmuyoruz. Hep Batı'yı çok eleştiriyoruz ama hep Batı'ya bakıyoruz yine de.
Evet.
Yani halbuki birbirimizin tecrübeleri de önemli. Üstelik bizi önemseyen bir ülke, bizi seven bir ülke. Hatta yani üst düzeyde insanlarla görüştüğümüzde Recep Tayyip Erdoğan halife olmak istiyor mu diye sordular. Ben de kim istemez ki diye esprili bir cevap verdim.
Evet.
Yani Türkiye'ye böyle bir bakışları var. Olumlu bir bakışları var. Yani İslam dünyasının bir lideri, bir aktörü olarak bakıyorlar Türkiye'ye.
Evet. Belki hocam daha geniş bir zamanda konuşuruz. Evet. Özellikle o terör örgütüyle ilgili çözüm süreci. Siz yazarsanız hocam onu inşallah Kırkambar'da bir değerlendiririz. Hocam izninizle bu Suriye meselesine bir dönelim. Suriye'de çok olaylar oldu, çok acılar oldu. Evet. Ama şimdi bir umut yeşerdi. Son 1,5 yıldır, 2011'de başlamıştı bu Suriye iç savaşı diyelim, iç çatışması. Uzun yıllardır, onlarca yıldır oradaki halka, Müslümanlara daha çok böyle bir mezhepçi bir perspektifle, daha çok Sünni Müslümanlara bir eziyet söz konusuydu bu Baas rejimi tarafından. Hala hazırdaki Esad, Beşar Esad ve onun babası Hafız Esad, değil mi hocam, o 70'li yıllardaki Hama'da, Humus'ta ve Halep'teki katliamlarını okuduk biz. Yani o 90'lı yıllardaki o İslamcı, değil mi hocam? Yani o İslamcılık hareketinde onlar hep böyle bir şeydi. Said Havva,
geceler Seyit sabaha Kutup kadar tartışılırdı. İran haklı mı, haksız mı?
Evet.
Çünkü hem İran İslam devrimi yeni olmuş, onu çok muhabbetle karşılıyorduk. Anti-emperyalist bir tutumu var, dünyaya meydan okumuş, İslam'dan bahsediyor. Ondan sonra ama öte yandan da İvan-ı Müslümin gibi kitaplarını okuduğumuz, kendimize yakın gördüğümüz bir hareketin isyanının korkunç bir biçimde bastırılmazsa ses çıkarmamış.
Evet.
Büyük bir paradoks var ve bu paradoksu aşmak için sabahlara kadar tartışıyorduk, konuşuyorduk.
Evet, tartışılırdı, doğru hocam. Evet. Şimdi yani yaklaşık böyle 13-14 yıl süren bir savaş. Biz hep şunu gördük, okuduk. Bu esnada işte İran bir takım milis güçleriyle içeride o Baas rejimine destek oldu. Beşar Esad'a destek oldu. Rusya yine Esad yanlısıydı. Katar ve Türkiye bir başat aktör rolü oynadı ve ben bizim Türkiye'ye kadar Katar'ın da bu konuda etkin olduğunu düşünüyorum. Özellikle maddi destek, silah desteği, bu Özgür Suriye ordusuna, sonra HTŞ'ye verdiği yardımla çok etkin olduğunu okuduk, gördük.
Çok Afrin'de Hüdayi Vakfı'nın çalışmalarına gittik, yardımları götürdük.
Evet,
orada Katar'ın hakikaten yetim evlerini açması, yardım faaliyetlerindeki katkısını yakından gördük.
Bir takım
gördük.
O Gazze'de olduğu gibi hocam, içerideki memurların maaşlarının ödenmesi, o kamu bürokrasisinin devamı açısından Katar'ın ilginç böyle destekleri oluyor. Gazze'de de yıllarca memur maaşlarını ödediğini biliyoruz biz Katarlı kardeşlerimizin. Türkiye ordusunun, ordumuzun oraya düzenlediği harekatlar oldu. Orada bir koridor oluşturuldu. Tabii SDG vardı, YPG vardı.
Evet.
DAEŞ vardı.
DAEŞ
hocam
vardı, tabii.
Yani aslında çok aktörlü, çok taraflı bir savaştan bugüne gelinmesi de büyük bir başarı.
Evet.
En son HTŞ'nin liderliğinde yeni bir düzen kuruldu, hükümet kuruldu. Ve Trump bugün bir şekilde dünyanın da başına bela bir lider, ama Trump bile her defasında işte bu başarıyı Türkiye Cumhuriyeti'ne, işte Cumhurbaşkanımıza atfetti. Değil mi?
Evet,
yani
evet.
Sizin sayenizde kazanıldı. Hatta şöyle cümleler kurdu. Ya Suriye sizin, istediğinizi yapabilirsiniz tarzında böyle cümleler kuruldu. Ama çok konuşulacak mesele var hocam. En son şunu soracağım. Yani en son geldiğimiz şu nokta, onu şimdi sormayacağım da onu da konuşalım. Belki programımızın ikinci bölümünde. Türkiye'deki iç siyasetin, özellikle bu son YPG-SDG'ye yapılan operasyona yaklaşımı, Türkiye'deki o mezhepçi tutum, bunları da hani konuşacağız. Fakat şununla başlamak istiyorum hocam ben. Geçmişteki programlarda da konuştuk ama bu Baas rejimi. Yani işte Irak'ta biz bunu biliyoruz, burada biliyoruz. Mısır'daki işte o sosyalist
Arap nasyonel sosyalizmi.
Arap nasyonel sosyalizmini biliyoruz. Ne oldu yani, bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen midir bunlar? Bu kısmi diktatörlük rejimleri. Biz nasıl ayrıştık? Bunlarla isterseniz bir başlayalım
aslında
hocam.
Aslında çok doğru. Yani biz genellikle Suriye'de her gün olan pratikler üzerinde, ayrıntılar üzerinde konuşuyoruz ama büyük resmi kaçırıyoruz. Bizim büyük resme bakmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük bir değişimi yaşıyoruz. Bu sadece Suriye'deki Ahmet Şara'nın iktidara gelmesiyle ilgili değil. Dediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede büyük bir değişme yaşandı. Amerika bölgeye girdi. Rusya belli bir etkiye sahip oldu bölgede. Ama iki ana akım etkili oldu. Bir, Körfez bölgesinde monarşik yapılar oluştu. Bunlar daha geleneksel toplumla da ilişkili olan yapılardı. Ve bu yapılar hala varlığını sürdürüyorlar. Birleşik Arap Emirliği, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, monarşik yapılar varlığını sürdürüyor. Bir de Arap nasyonal sosyalizmi üzerine temellenen darbeler, bir dizi darbeyle gelen sert ideolojik ve seküler yapılar var. Bu yapılar işte Mısır'da Nasır, ondan sonra Baas Partisi etrafında, yani Nasırcılık da Baas'ın bir farklı biçimi, Arap nasyonal sosyalizmi farklı bir Mısır tarzı.
Evet.
Suriye'de Baas varlığını sürdürdü. Saddam'la, Esad'la Irak'ta varlığını sürdürdüler. Efendim Libya'da daha Kaddafi'nin şahsi özellikleriyle bütünleşen bir Arap nasyonal sosyalizmi oldu. Bu yapılar da bu kişilerin, yani bunlar subaylardan oluşuyor, ordu içinden geliyorlar, darbeyle rejimlerini kurmuşlar, nasyonalistler, Arap milliyetçisidirler, sosyalisttirler ve sekülerdirler. Bunlar çok sert politikalar uyguladı. Bu sert politikalarla muhalefete yer vermediler. Bu sert politikalara karşı çıkan muhalefeti her zaman ezdiler. Mesela Seyit Kutup gibi insanlar, en sert fikirleri de olsa silaha bulaşmamış insanlar.
Evet.
Ama fikirlerinden dolayı Seyit Kutup gibi insanları işkencelerden geçirdiler, idam ettiler. Benzer şeyleri Mısır'da da görmek mümkün, Irak'ta da görmek mümkün. Yani Irak'ta da korkunç hapishaneler, işkenceler. İşte Sedyana hapishanesini gördük, Suriye'de korkunç yeraltı mezarları. başında bir general var. Bu toplumu susturarak, bastırarak, korkutarak bir düzen kurulmuş.
Halka rağmen, tabii, halk için gibi bir
halka
düzen.
Halka rağmen. Çünkü adları da doğru. Cumhuriyet hepsinin de,
evet,
adları. Güya halka dayanıyor.
Evet.
Ama bu cumhuriyetler dediğim gibi tamamen militarist oldukları için, tamamen diktatör yapılara sahip oldukları için, ondan sonra sosyalizmle milliyetçiliğin kırmasından üretildiği için aslında tümüyle elitist olan belli bir grubun, juntanın yönettiği düzenlerdi. Böyle halka dayanan düzenlerdi değildi. Şimdi bunların liderleri yaşlandı. Ve yaşlanınca artık liderler kendilerini vazgeçilmez görüyorlar. Düzenle özdeşleşmişler. Dolayısıyla onlar gittikleri zaman yerine kim gelecek? Ya çocukları geliyor ya da yeni bir grup darbe yapıyor, o geçiyor. Yani demokrasi olmadığı için veya monarşide belli kimin geleceği zaten, değil mi? Yani kişi ölünce yerine
oğlu geliyor.
Bellidir, geliyor.
Evet.
Tartışma olmuyor yani. Ama burada böyle bir belirsizlik de var. Dolayısıyla bu toplumlarda darbeler eksik olmuyor. Baskılar eksik olmuyor. İşkencehaneler eksik olmuyor. Arap Baharı'ndan sonra bir de bölgeye tabii Arabistan ve Rusya girmeye başladı. Emperyalizm yeni boyutuyla bölgeye müdahale etmeye başladı.
Bir de hocam emperyalizmin güneyde bir de İsrail var.
Evet, bir de İsrail var. İsrail'in korunması, İsrail savaşla kurulmuş bir toplum. 48'de kuruldu. Yani bunlar hepsi aslında Osmanlı düzeninin bölgeden çekilmesi ve yerine Fransız ve İngiliz düzeninin kurulmasıyla gelişen şeyler.
Evet. Yeni harita düzeni
tabii.
İngiliz ve Fransız İngiliz düzeni aslında.
Tabii mamülü olan, evet, icadı olan bir şey.
Sykes-Picot.
Yani. Sykes-Picot diyorlar,
evet,
1917 yılında.
Yani Fransızlarla İngiliz, Fransızların Suriye'yi, İngilizlerin de Irak'ı alma projesi aslında.
O proje kesinlikle.
Şu anki rejimler onun bakiyesi.
Onun bakiyesi, çok doğru. Çünkü yetişen askerler onların kurduğu okullarda yetişiyorlar. Ondan sonra o dünyaya hayran olan insanlar, ama sonra Rusya'ya yöneliyorlar. Farklı ilişkiler gelişiyor ama sonuçta diyelim ki Suriye'de efendim Dürzi devletini kurduran, ondan sonra Nusayri devletini kurduran Fransızlardır.
Evet.
Dolayısıyla etnik temelli devletler kurarak bir yönüyle onların birbiriyle sürekli çatışmasını da bir zemin oluşturmuşlar. İngilizler de aşağıda Irak'ta, işte diyelim Suriye şeyde, İsrail devletini kurdurdular. Orada sürekli bu devlet işte katliam ediyor, ona baskılar yapıyor, işgal ediyor sürekli toprakları. Bunları desteklediler. Şimdi bu devletler, Osmanlı sonrası düzen, bu baskı, işgal, ondan sonra etnikçi ve mezhepçi yapılara dair devletlerin kurulması, arkasında bu bahsettiğimiz rejimleri getirdi. Bu rejimlerin de ömrü tamamlandı. Ömrü tamamlanınca yeni bir rejimin doğması gerekiyor. Yeni rejim nasıl doğacak, nasıl olacak? Hem Arap Baharı geldi ve dolayısıyla bu bahsettiğimiz belirsizlik karşısında bir umut oldu önce. İşte efendim anayasası olacak, demokrasi olacak. 2010 yılında İstanbul'da Suriye dostları diye bir takım toplantılar yapıldı.
Evet, konferanslar yapıldı.
Ben de o toplantılarda yer alıyordum mesela. O zaman Arabistan, Türkiye aktifti. Ve temel tez şuydu. Ya Esad da gelsin, efendim İhvan'dakileri de hapisten bırakın, özgür bir biçimde seçime gidilsin, yeni bir anayasa yapılsın, Esad da girsin buna, diğerleri de girsin, yeni düzen kurulsun. Aslında bu olsaydı o kadar iç ayaklanmalar olmayacaktı, o kadar çatışmalar olmayacaktı, o kadar insanlar ülkelerini terk etmeyecekti. Ama Esad bunu kabul etmedi. Tabii Esad'ın sadece kabul etmeme durumu yok. İran da kabul etmedi. İran Esad'ı destekliyordu ve Suriye'yi kendi yeni nüfus alanı olarak görüyordu. Nusayriler aslında Şii batini gelenekten geliyorlar ama sadece Şiilik değil, Mezopotamya'nın bir sürü batini akımlarıyla etkileşim içinde olan, efendim işte imamet, yedi imam teorisiyle kendi teolojilerini kuran bir yapıyı yansıtıyorlar. Nusayriler çok
yani
farklı.
Yani aslında sadece Dürziler böyle muharref bir mezhebin dışında o bölgenin hocam başka belki İslam öncesi toplumların inançlarıyla filan da harmanlanmış.
Harmanlanmış. Dürsinlikle ve Nusayrilikle bunu görürsünüz rahatlıkla. Yani Nusayriliğin Hazreti Ali'ye yükledikleri ilahlık mesela bu açıdan İslam inancıyla hiçbir zaman uyuşmayan bir yaklaşım veya Dürzilerde işte yaşayan bir peygamberin olması her zaman Allah'la irtibat halinde bilinmiyor. Veya dünyaya 7 defa gelip gitme yani reenkarnasyon inancı, bunlar İslam'la uyuşmayan yaklaşımlar. Evet. Bunlar da güçlü. Sonuçta böyle bir çoğulcu dinlerden, birçok dinlerden, mezheplerden ve etnik yapılardan oluşan bir coğrafya var. Suriye bunun içinde iç çatışmasını yaşadı. Kaç yıldır? 2011 yılından sürüp gelen büyük bir çatışma. Bu çatışmadan şimdi çıkıyor ve yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Ahmet Şara'nın biyografisi burada önemli hakikaten. Türkiye'de çok etnikçi ve çok mezhepçi bir tutumla bu dışlanıyor. Yani bir etnikçi tutumla bu Arap'tır. Aşırı Kürtçülük yapanlar ve daha çok PKK, DEM yandaşı olan insanların Ahmet Şara'yı itibarsızlaştırma tutumları var.
Hocam isterseniz kısa bir ara verelim.
Tamam.
Genel bir girizgah yaptık. Sonrasında hali hazırdaki durumu bir değerlendirmiş oluruz hocam. Kıymetli dostlar, Kırkambar programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün Suriye'yi konuşuyoruz efendim. Programımızın ilk bölümünde hocamızdan hem geçen hafta bulunduğu Endonezya ile ilgili bazı bilgiler aldık, izlenimlerini aldık. Suriye'yi konuşuyoruz. Tabii Suriye'de çok mesele var. Hocamız genel bir projeksiyon çizdi. Özellikle bu Baas rejimleri üzerinden İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransız ve İngiliz hegemonyasında kurulan yeni hükümetler, ama onların nereye evrildiği, Baas rejiminin nasıl ortaya çıktığı üzerine bazı mülahazaları oldu Ergün Bey'in. Şimdi biraz günümüze geldik hocam.
Evet.
2024'te işte HTŞ lideri Ahmet Eşşara düzeni kurdu diyelim. Yeni bir hükümet kurdu. Devlet başkanı şu anda Ahmet Eşşara ve Amerika'ya gitti. Bir takım Avrupa ülkelerine ziyarette bulundu. İşte Türkiye ile arası çok iyi. En son Rusya'ya gitti. Evet. Şu an bir meşruiyet kazanmış durumda Ahmet Eşşara ve hükümeti. Fakat bir iç dalgalanma devam ediyor. Şimdi hocam isterseniz programımızın bu bölümünde biraz bu en son SDG ile olan mesele, Ahmet Eşşara'ya bizim muhalif siyasetin bakışı, Türkiye'deki bakış, İsrail'in yine konumu.
Evet.
İsterseniz bunları değerlendirelim. Ahmet Eşşara'dan bahsediyordunuz en son.
Ahmet Eşşara ilginç bir biyografi. Daha önce de ben Tahrir-i Şam'la ilgili İsyan ve Cihat kitabımı hazırlarken okumalar yapmıştım. Nusra Cephesi özellikle ve Şam, Tahrir-i Şam.
Evet, Heyet-i Tahrir-i Şam, HTŞ diye kısaltılıyor.
Farklı özelliği olan bir hareket. Yani IŞİD gibi, DAEŞ gibi bir hareket değil. Tamamen El-Kaide gibi de değil. Halka yardım eden, sosyal faaliyetlerinde yardımcı olan, sadece silahla diyelim Esad rejimine karşı ayaklanan ve onların zulümlerine karşı silahla tepki veren bir hareket değil. Bununla beraber
uzlaşmacı.
Halkın gündelik hayatını da kolaylaştırmak üzere onlara yardımcı olan bir hareket. Ahmet Şara bir isyan hareketi içinde, bu çalışmalar içinde yetişti. Bunu yaparken insanları örgütledi. Aynı zamanda Afrin ve İdlib bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle de bunlar yerel düzeyde yönetmeyi öğrendiler. O en zor şartlarda, savaş şartlarında. Yani toplumlarının dağıtıldığı, evlerinin yerle bir edildiği, her an bir bombanın düşebileceği şartlarda insanları yönetmek, onları korumak, kollamak kolay bir şey değil. hem öfke ve nefret gerekiyor, hem de rasyonalite gerekiyor.
Evet.
İkisini birlikte.
Yani kaosun içinde bir düzen kurmanız gerekiyor.
Bir düzen kuruyor. Ahmet Şara bu şartlardan geldi ama yeni sivil şartlara geçişte bir sivil lider olarak ortaya çıktı. Konuştuğunda, hareket ettiğinde o nefret, o öfke yerine daha böyle makul, aklı başında, rasyonel davranan bir devlet adamı olarak var oldu.
Mesela hocam o
çok dikkat çekici bir şey.
Sakalını kesmedi. O sakal
evet.
Aynen duruyor ama o askeri kamuflajı çıkarttı.
Güzel bir şey.
Bir takım elbise giydi.
Çok çok önemli.
Belki o batı biraz tabii takım elbise, kravat, batılı siyasetçi ya da batılı adam formunu temsil
modern
ediyor.
Modern dönemde yaygın olan
evet,
bir elbise.
Yaygın olan
bu
bir
yani.
Şey. Dolayısıyla o uyumu da bir şekilde sağlamış oldu.
Bu üstün çok ayırt edici bir şey bakın. Sosyal psikoloji açısından devrim yapan sosyalist hareketlerin liderleri, mesela Castro'yu düşün, hayatı boyunca
hep askeri
asker elbisesiyle devam etti.
Evet.
Doğru bir tutum değil. Savaştığında savaşçısın, komutansın. Sivil bir düzen kurduğun zaman artık sivil düzenin sivil lideri olacaksın.
Evet.
Mustafa Kemal de yani mesela öyle yaptı değil mi? Ondan sonra hatta dedi ki ya askerlere, ya asker olun ya da sivil siyaset yapacaksanız o elbiselerinizi çıkarın dedi. Yani sivil siyaset demek medenilik demektir yani. Sen savaşçı kıyafetle devam edemezsin. Ahmet Şara bunu bu giyimiyle de ortaya koydu, tavırlarıyla da ortaya koydu.
Kaddafi de hep öyle giyinirdi hocam.
Kaddafi de öyle giyiniyordu
evet,
tabii.
Irak'ta Saddam hep askeri
öyle,
kıyafet.
Aynı.
Yani işte albaylıkları, generallikleri,
evet. Yani toplumu onunla yönetiyorlar. Onunla devam
madalyalar,
ediyorlar.
Evet.
Bu bile aslında sivil siyasete geçilmediğinin çok önemli göstergesi. Ama Ahmet Şara savaşta çıktı, mücadele etti. Ondan sonra bir büyük rejimin değişmesine tümüyle onun katkısı olmadı ama direndi sonuna kadar. Sonra da onun yerine geçti, Şam'a geldi ve devleti kuruyor. Bu önemli bir vasıf ve bunu kurarken de başında bir İsrail var, belası var. Yani Rusya gitti diyelim, Amerika anlaşmalarla gitti. Rusya her an İsrail'in en önemli stratejik yerlerini bombaladı daha önce. Sürekli de efendim Kürtleri koruyacağını söylüyor, hamiliğini yapacağını söylüyor. Nusayrilerin ve aynı zamanda efendim Dürzilerin hamisi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla orayı işgal etmenin meşruiyetini üretiyor. Ve bu çerçevede bunları hareketlendiriyor. Ayaklanmalar oldu değil mi yani? Nusayrilerden de tepkiler oldu, savaşanlar, eski Esad artıkları. Ondan sonra PYD de aslında şeyle Esad'la paralel yürüyen bir adamdı. IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı savaşıyordu. ABD'nin yanında, ABD'nin desteklediği bir gruptu.
Evet.
Yerel düzeyde kendi düzenini kurdu. PKK'yla yakın uzantısı ve yakınlığı var. Fakat sonuçta burada Kürtler de yaşıyor. Büyük bir nüfusu yok Kürtlerin. 2,5 milyon civarında bir nüfusu var. En büyük nüfus yani Arap.
Araplara
%80'den fazlası. Dolayısıyla orada yine de insanlar var ama mahalleleri var, şehirleri var. Bunlar yaşayacak. Bir yandan efendim PKK, YPG ondan sonra bunlar daha sert, İslam karşıtı bir o ideolojiye dayalı yerel bir düzen kurmak istiyorlar. Silahlarını teslim etmek istemiyorlar. Bir ülkede bir silahlı grup olur yani. İkinci bir alt düzeyde silahlı grup oldu mu her zaman çatışma çıkar. Her zaman ayaklanma olur. Tehdit edici bir şey.
Silah meşruiyetini
Türkiye'de
kaybeder.
Türkiye'de bu enteresan bir biçimde yansıdı. Türkiye'de hemen evet yani biz PKK terörüyle çok büyük bir trajedi yaşadık. Birçok insanımızı kaybettik. Askerlerimizi şehit oldu. Köylerimiz yakıldı, yıkıldı, bilmem ne yapıldı. Ama vardığımız nokta PKK kendisi feshedeceğini apaçık bir biçimde söyledi. Uyup uymayacağını elbette bizim de gerekli olan birimlerimiz takip edecek. Yeni bir büyük bir adım attı Türkiye. Devlet önemli bir adım attı. Hükümet önemli bir adım
Abdullah
attı.
Abdullah Öcalan'ı muhatap kabul
evet,
etti.
Yani
mecliste komisyon kuruldu.
Kuruldu. Çalışmalar Millet Meclisi'ne yapıldı. Türkiye'nin en muhalif olan partisi de CHP'de bunun içinde yer aldı. Büyük bir uzlaşma var Türkiye'nin bu terörden çıkması için. Güzel bir şey. Fakat buraya yansıması PYD ile Suriye merkezi hükümeti arasında çatışma çıkınca tabi silahlı olarak Suriye merkezi hükümeti müdahale etti oraya. Suriye merkezi hükümeti müdahale ederken bazı yanlışlıklar yapmış olabilir. Çünkü Suriye merkezi hükümetinin ordusu da şimdi oluşuyor. Tamamen her şeyle oturmuş bir ordu değil. Bundan dolayı bazı yanlışlar yapıldı belki. İşte elektriğin kesilmesi, susuz bırakılması bazı Kürtlerin yoğun olduğu kentlerde. Türkiye'ye yansıması nasıl oldu? Hemen buradaki Ahmet Şara'nın Müslüman kimliği ve Arap kimliği nedeniyle buna karşı tepki gösterildi. İşte bu efendim şeriatçıdır, işte bu kelle kesendir, el kaydecidir, işitçidir. Her çeşit şeytanlaştırma faaliyeti yapılmaya başlandı. Ondan sonra öte yandan Türkiye kendi içinde yeniden Kürt-Türk etrafına bir çatışmaya girdi sanki. Çok şükür ki İHA gibi İslami kesimde aklı başında olan STK'lar hemen oraya yardıma gittiler. Bu çok değerli bir şey.
Evet.
Yani o işte Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde mağdur olanlara gittiler yardıma. Desteğe gittiler. Ondan sonra bu Türk-Kürt arasında yeniden bir çatışma üretme çabasında olanlar, kullandıkları dil bunu kışkırtıyor. Buna karşı daha akli selim davrananlar oldu. Ama Türkiye ondan sonra arkasında da Ahmet Şara güzel adımlar attı. Ahmet Şara'nın açıklamalarını okudunuz belki, bilmiyorum. Yani biz kardeşiz, Kürtler de işte kendi dillerine sahip olacaklar.
Okullarda seçmeli okutulacağını söylediler. Daha doğrusu hocam oturdular olacak. Ve bir mutabakata vardılar. Anlaşma yaptılar.
O PYD'nin lideriyle yaptılar bu anlaşmayı. Ondan sonra yerel düzeyde belli farklılıklar olacak ama silah olmayacak vesaire. Dolayısıyla bir anlaşma oldu. Ne kadar güzel. Yani bakın, savaştan çıkmış bir adam orada oturuyor, anlaşmasını yapıyor.
Ve güçlüyken, evet, ezebilecekken,
tabii ezebilecekken yapıyor. Bu bir Müslüman ahlakı.
Evet. Ve bir devlet zemininin de oluştuğunu da gösteriyor. Onu,
evet, kesinlikle yani. Bu
Suriye, HTŞ değil aslında artık.
Artık
o yani.
HTŞ değil yani. Artık Ahmet Şara bir HTŞ'nin
lideri komutanı değil.
Değil. O Suriye Cumhuriyeti'nin devlet başkanıdır. Suriye'nin topraklarında yaşayan Türk var, Kürt var, Arap var, efendim mezhebi olarak farklı Nusayri var, işte bilmem Dürzi var, hepsinin lideri olarak kendisini görüyor. Dolayısıyla Ahmet Şara bu çatışmayla da başa çıkma konusunda daha barışçıl bir adım attı, daha makul bir adım attı ve zor bir süreçte bunu yapıyor. Yani bir yandan da İsrail var, Golan Tepelerini işgal etmiş değil mi? Yani her an müdahale etme durumu
Dürzileri
var.
Dürzileri orada kışkırtmaya çalışıyor.
Kışkırtmaya çalışıyor. Türkiye burada önemli bir rol oynadı. Türkiye mesela İsrail'e karşı Suriye'yi koruyup kollama konusunda önemli görevler üstlendi. Kim ne derse desin.
Evet.
Türkiye'nin ticari bazı ilişkileri olsa bile, olabilir bilemiyoruz. Ama Türkiye apaçık bir biçimde dünyanın gözü önünde de Suriye'yi İsrail'e karşı koruyucu, kollayıcı tutumlara yöneldi. Girdis mesela Şam'a şey yerleştirdi. Savunma sistemi çerçevesinde bir takım teknolojiler yerleştirdi Türkiye. Ondan sonra Türkiye sanırım yönetim konusunda da
bilmediğimiz bir sürü silah yani, yardımı da vardır
hatta
hocam.
Hatta Türkiye bence bu son gerginlikleri de gidermeye yönelik bazı atraksiyonlarda bulunduğuna da inanıyorum ben devlet olarak. Devletin şu an Türkiye'de akli selim bir ciddi bir tutumu var.
Evet.
Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması için.
Bir de hocam Suriye'de Rusya ve İran da saf dışı edildi. Yani evet. Aslında çok önemli iki aktör de en azından şu an sahada görünen o.
Kesinlikle.
Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı zaten kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Asker yetiştirmeye çalışıyor Ukrayna'ya.
Evet.
Orada dikkati orada.
Evet.
Bir şekilde İran da tasfiye edilmiş oldu aslında Suriye topraklarında.
İran'ın tabii yani Türkiye'ye yönelik işte Haçlı Şabi'yi kurdu mesela.
Evet.
Korkunç katliamlar yapıldı orada. Hizbullah'la biz Hizbullah'ı yıllarca destekledik İsrail'e karşı.
Lübnan'da değil mi hocam?
Hizbullah'a bunları yaptırdı. Korkunç şeyler yaptı. İran yine oradaki bir takım Kürtlere yönelik hesaplar işine girdi Türkiye'ye karşı. PKK'yı belli bir dönemde destekliyorum.
Bu manada hocam İran'ın o sizin gençliğinize denk gelen, biz sizden bir sonraki nesiliz, o devrimdeki o imajı, olumlu imajı, İslam dünyası üzerindeki o işte İran İslam Cumhuriyeti imajı da sanki Suriye'de biraz bozuldu değil mi hocam,
bir,
o imaj?
Yani çoğunlukla yerle bir oldu.
Yerle bir
aslında.
Oldu hatta.
Tabii yani mezhepçi davrandı.
Evet.
Ondan sonra
hatta
İran...
şu an İran'daki bu Basra Körfezi'ndeki Amerikan donanması orada. Belki bugün yarın böyle bir savaş da kopabilir. Orada bile İslam dünyası değil mi, yani o Sünni dünya bir kafa karışıklığı yaşadı o ilk şeylerde. Ya işte İran'ın yanında mı olacağız, ya İran'ın Suriye'de yaptıkları var, bakın burada Sünnilere karşı yaptıkları var. Böyle bir kafa karışıklığı
ama
da yaşandı
şimdi
sanki.
Biz
ama ona
sünnet,
rağmen yine biz İran'ın Amerika'ya karşı, o büyük Hristiyan hegemonyaya karşı biz İran'ın yanında yer aldık hocam,
tabii,
ama
İsrail'e
bir duygusal
karşı.
kırılma yaşandı sanki yani.
Kesinlikle, yani Türkiye Suriye'ye çok büyük yardımlarda bulundu. Yani milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. Türkiye bunları destekledi. İç muhalefette çok ciddi anlamda eleştiriler oldu, karşı tutumlar oldu. Buna rağmen hükümet, devlet direndi ve Suriyelilere sahip çıktı. Afrin'de, ondan sonra İdlib'de Türkiye önemli çalışmalar yaptı. Türkiye aslında Suriye'deki Kürtlerle de ilgilenen bir devlet politikasına sahip. Çünkü yani sonuçta Kürtlerin büyük kısmı Türkiye'de yaşıyor. Dolayısıyla Kürtlerin yaşadığı her yer Türkiye'yi ilgilendirir. Türkiye'nin nüfusudur yani Kürtler aslında bu açıdan baktığımız zaman. Dolayısıyla Kürtlerle ilgili İsrail'in olsun, İran'ın olsun yaptığı bütün politikalar Türkiye'yi ilgilendirir. Türkiye'siz hareket edemezler. Yani Kürtleri Türkiye'ye karşı konumlandırarak üretmeleri yanlış bir şey. Aynı zamanda oradaki Kürtlerin haklarını koruyup kollamak da Türkiye Cumhuriyeti'nin görevidir.
Evet.
Dediğim gibi yani yurt dışı Türkler topluluğu diyoruz ya. Yurt dışı topluluklarımızdan birisi de Kürtlerdir.
Kürtler, evet.
Çünkü en fazla aidiyet Türkiye'ye vardır yani.
Doğru.
Yani oraya efendim Saddam Kürtlere yönelik diyelim ki Halepçe'ye bomba attığı zaman nereye koştu Kürtler? Türkiye'ye geldi.
Evet.
Değil mi? Suriye iç savaşında da bunları yaşadık. Dolayısıyla PKK'nın ve PYD'nin bu din karşıtı politikaları, söylemleri, örgütlenmelerinin uzun vadede bir karşılığı yok. PYD'nin başındaki adam da bunu anladı bence. O nedenle bizdeki Kürt milliyetçilerinden, aşırılarından daha makul davrandı ve gitti Ahmet Şaray'la uzlaştı, anlaştı bakın. Bizde enteresan bir şey var yani böyle. Buradaki DEM ve PYD'nin PKK'nın çok daha farklı bir şeyi var. Zihniyet dünyası var yani.
Evet.
Sert Marksist anlayıştan, ideolojik şeyden vazgeçmeme
ama
var.
Ama nihayetinde bir kafalarında bir düzen yok hocam. Kaostan besleniyorlar.
Yani
kargaşadan besleniyorlar.
Şimdi
yani en sonunda o masaya oturmak önemli bir şey aslında.
Önemli bir şey. Tabii.
Eğer bir devlet fikri varsa, bir düzen fikri varsa o masaya oturmak lazım.
Tabii.
Yani mağaralarda, dağlarda ne
yani
kadar
yaşanmaz.
Olabilir?
Yani olmaz. Halkın varsa, insanlar varsa, şehirlerde yaşıyorsa, bu toplumun genel toplumun bir parçasısın sonuçta. Ticaret yapacaksın, evleneceksin. Sonra yani Kürtler de ehl-i sünnet anlayışında.
Hep tünel kazarak
insanlar,
olmaz bu işler.
Yürümez
yani.
O yani.
Yürümez. Evet.
En fazla Kürtler Nakşi yolunda olan, Kadiri yolunda olan insanlar. Yani tarikatları bile bize yakın.
Evet.
Dolayısıyla uzun vadede düşündüğümüzde Suriye'deki gelişmeler çok olumlu sonuçlandı.
Evet. Hocam ben son olarak şunu biraz sormak istiyorum. Hani iç siyaseti de ilgilendirmesi açısından, CHP'nin bu olayları okuması açısından kısmen değindiniz ama iki yazı okudum. Siz de belki takip etmişsinizdir. Yeni Şafak'ta bir Aydın Ünal yazdı. Bir de İhsan Aktaş yazdı. Yani CHP'nin aslında dindar olmadığı fakat mezhepçi olduğuna dair böyle yazılardı bunlar. İhsan Aktaş hatta işte en dinci partisi Türkiye'nin CHP'dir
diye. Aşırı
yorumlar. Evet,
yani
dün bir yazı yazıldı. Yok, yazılara tam
bir
katıldığım...
Bir olgusal gerçekliği yok bunların.
Tam katıldığımı
yani
söylemiyorum. Fakat şöyle de bir durum var hocam.
Evet.
Gerçekten hani bakıyorsunuz CHP iç siyasette böyle dindar, işte İslamcılıktan zaten çok uzak bir parti de değil, ama ona rağmen mesele işte Nusayrilik olduğunda, Alevilik olduğunda böyle çok mezhepçi bir tavır takınıyor.
Evet.
Yani Suriye'deki olaylara da hep bu gözle de baktı. Yani işte HTŞ'nin Sünni olması, hatta hocam yani Esad kaçarken dediler ki ya oturulsun, konuşulsun, müzakere edilsin. Adam o esnada Rusya'daydı, yani kaçmış gitmiş.
Şimdi
ne diyorsunuz yani bu konuda CHP'nin bu özellikle bu tavrı hususunda?
Aşırı yorum, CHP aslında mezhepçi davranmaktan çok sekülerist davranıyor.
Evet.
Laikçi davranıyor.
Yani CHP, Nusayrilik ve Aleviliği, Türkiye'de Aleviliği, Şam'da Nusayriliği sekülerizmle eşleştirdiğinden dolayı mı
tabii,
böyle hocam?
Tabii,
zihinlerinde
tabii,
aslında
tabii.
Bu mezhepler,
rejimi, tabii,
bu meşrepler
tabii,
sekülerizasyonu
uzatan
temsil ediyor.
Kesinlikle, yani onların zihin dünyasında şu var bir defa. Esad seküler bir rejimdi. Bak plajları vardı. Bak Avrupalı modernler gibi yaşıyorlar.
Laskiye'de plajlar
evet,
vardı.
Fakat bu Ahmet Şara sakallı bir adam, bilmem neyi. Dolayısıyla
ne yapacağı belli
getirecek,
olmaz.
Evet. Bunların hayatına son verebilirler. Dolayısıyla temel çatışma noktası dine karşı seküler. Sekülerizm diyoruz. Yani sekülerliği bir din olarak
evet,
görme tutumu var. CHP'nin mezhepçi olduğunu söylemek zor bir şey. Yani CHP kuruluşunda
bence
da mezhepçi değil.
Bence iyi ifade
değil
ettiniz hocam. Yani, aslında tamamen dünyevi bir tavrı var, tutumu var.
Tabii,
seküler
dinevi.
Tutumu var.
Evet.
Bu manada da o merkez ortodoks ya da bizim şu an o ehli sünnet dediğimiz
evet,
o merkezi İslam'a uzak olan ne varsa da onu tutuyor.
Tabii aynen öyle. Tamamen öyle.
Evet.
Öyle. Yani CHP'nin duruşu elbette, CHP'nin bazı vekilleri var. Hatay bölgesinden olanlar, diğer yerlerden Alevi kimliği olanlar, Alevi kimliğinin etkisiyle kalkıp bu tür tutumlara yönelenler de var, açıklamalarda bulunanlar var. Özellikle bunlar Suriye'deki bütün şeylere Alevi diyorlar. Mesela Nusayriler.
Değil mi? O nüansların farkında da
Dürziler,
değiller hocam.
Türkiye'deki Alevilerle bir tutarak Aleviler diyorlar.
Evet.
Ve orada daha önce kurulan devlete Alevi devleti diyorlar. Böyle bir şey yok. Orada
evet,
Alevi devleti kurulmamış. Nusayri devleti kurulmuş. Nusayri devleti Arap Alevileri. Dürziler kurulmuş. Onların da Aleviliği çok çok farklı. Ondan sonra bizim Türkmen Aleviler, çoğunlukla Türkmen Alevilerden oluşuyor Anadolu. Bu Türkmen Aleviler çok farklı. Yani işte Türkler bunlar.
Evet, o nüansların da aslında farkında değiller.
Evet, Orta Asya üzerinden daha çok beslenir bizim
evet,
bu Aleviler. Onlar daha çok o Mezopotamya'nın batini geleneklerinden beslenirler.
Doğru.
Sosyolojiler de çok farklı,
çok farklı
aslında.
Çok, ama CHP'nin aslında peşinde olduğu sekülerizm.
Kesinlikle bu.
Yani
evet, o yani bunun bekçiliğini yapmış. Buna göre bir kurucu ideoloji üretmiş.
Türk modernleşmesini bunun üzerine kurmuş.
Evet, yani kendisinde mesela Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde en büyük oy potansiyelinin olduğu yerlerde daha çok kendisi böyle konumlandırıyor insanlar.
Evet.
Ahmet Şara'nın o sakalı bile onlara batıyor yani tabiri caizse.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Kırkambar programımıza uzun bir aradan sonra yeniden bir dönüş yaptık. İlk konumuz da Suriye oldu. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Efendim haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.